Ayrım 20.
Bu nedenle Schiller, hayvanlarda zeka da varsa, insanla hayvan arasında fark bir derece farkı mıdır diye sorar. Yoksa derece farkının ötesinde bir yapı farkı var mıdır? Schiller, insanda böyle bir yapı ya da öz farkının varlığını kabul eder ve bunu Geist, tin olarak adlandırır. Ona göre ilk kez insanda rastladığımız bu yeni ilke yaşam denilen bir şeyin dışında bulunur. İnsanı insan yapan şey yaşamın yeni bir basamağı değil, yaşama tamamen karşıt bir ilkedir. Schiller'e göre yeni ilke en geniş anlamıyla yaşam diyebileceğimiz şeyin dışında bulunur. Bu insanı insan yapan şey yaşamın yeni bir basamağı değildir. Yalnızca yaşamın, ruhun kendisine bir gösterme biçiminin yeni bir basamağı değil, o tümüyle yaşama ve insandaki yaşama zıt olan bir ilkedir. Hakiki yeni bir varlık olgusudur. Böyle bir olgu olarak da o, doğal yaşamın evrimine dayandırılamaz. Eğer onu bir şeye dayandırmak gerekiyorsa, o ancak şeylerin en yüksek temelinin kendisine, yaşamın da onun bir kendini göstermesi olduğu aynı temele dayandırılabilir. Schiller, insanın kosmostaki yeri, sayfa 67. Schiller, eski Yunanlıların da böyle bir ilkenin var olduğuna inandıklarını ve onu akıl olarak adlandırdıklarını belirtir. Ancak kendisi bu ilke için daha kapsamlı bir sözcük arar.
Ona göre akıl kavramını da kapsayan ama bunun yanında ideleri, düşünmeyi, aynı zamanda temel fenomenlere veya öz içeriğine ilişkin belli bir türden görüyü, bunun ötesinde iyilik, sevgi, pişmanlık, derin saygı, tinsel hayret, mutluluk ve kuşku duyma, özgür karar verme gibi belirli bir türden istemli ve duysal edimleri de içine alan bir sözcüğü kullanmak daha uygundur. Ama tinin sınırsız varlık alanları içinde göründüğü edim merkezini her türlü işlevsel yaşam merkezlerinden, içten bakıldığında ruhsal merkezler olarak da adlandırılabilecek olan merkezlerden kesin bir biçimde ayırarak kişi olarak adlandırır. Schiller, AGY sayfa 67-68. Tinin meydana çıktığı edim merkezi kişidir. Bu edim merkezi içten bakıldığında ruhsal merkez de denebilen her türlü işlevsel yaşam merkezinden tamamen ayrılır. Bir kez ruhsal varlık kendi kendisini gerçekleştiremez. Çünkü ruhsal olan zaman içindeki bir olaylar dizisidir. Tin ise salt ve saf bir edim alanıdır. Onun varlığı kendisine ilişkin bulunan bu edimlerin özgür bir şekilde gerçekleşmesine dayanır. Tinin merkezi olan kişi de ancak edimlerin kendi içinde kendi kendini gerçekleştiren belli özde bir düzen yapısıdır. Biz tinimizin merkezinden, kişiden hareket ederek bu ruh olaylarını inceleyebilir ve onları nesne haline getirebiliriz. Kendi kişiliğimizi anlayabilmek içinse, kendi kişiliğimizin varlığı üstünde de kendimizi toplayabilir ama onu nesnelleştiremeyiz. Başka kişiler de nesne haline getirilemezler. Başka kişilerin edimlerini anlayabilmemiz için onların özgür olan edimlerini kendilerinden sonra yaşamamız ya da onları kendileriyle birlikte gerçekleştirebilmemiz, kendimizi onların istenç ve sevgileriyle ve böylece de onların kendileriyle aynılaştırmamız gerekir. Böylece kendisi nesne olmaya elverişli olmayan biricik varlık tindir. Ama kendisi nesne haline getirilemeyen tin, kendi dışındaki her şeyi nesne haline getirebilir. Ancak insan tinin taşıyıcısı olduğu ölçüde kendi kendisinin üzerine çıkabilir ve bir merkezden zaman uzam dünyasındaki her şeyi, bu arada kendi kendini de bilgisinin nesnesi haline getirebilir. Böyle bir insan hayvanın içine uyduğu çevreyi kendisine nesne yapabilir ve bu nesneler dünyasını vital itki sistemi, trep sistem ve duyu organları ile denemeden de bu nesnelerin özelliklerini kavrayabilir. Tinin taşıyıcısı insan kendi üzerine de eğilebilir. Bu edim merkezinin kendisi üzerinde de bir bilinci vardır. İnsanda yalnız çevresini nesne haline getirmek gücü yoktur. İnsan aynı zamanda kendi fizyolojik ve psişik özelliklerini de ve her bir psişik özelliklerini de ve her bir psişik yaşantının kendisini de nesne haline getirebilir.
İnsanın kendi üzerinde bir bilinci vardır ve bütün ruh olaylarını nesne haline getirebilir. İnsandaki kişilik, bundan dolayı organizma ve çevre karşıtlığının üstüne yükselen bir merkez olarak düşünülmelidir. İnsanın kendisinden kalkarak edimlerini gerçekleştirdiği bu merkez, uzam zaman içinde belli bir yerde kaplamaz. Kendi kendisini, kendi bedenini, ruhunu ve dünyayı nesne haline getiren ama kendisi hiçbir zaman nesne yapılamayan tin, öyleyse özü bakımından zorunlu olarak kişiseldir. Öyleyse hiçbir zaman bir ben tinin özüne ilişkin olamaz ve bundan dolayı ben ve dış dünya ayırması da tinin özünde bulunamaz. Somut tin söz konusu olunca kişi, tinin özü gereği zorunlu ve biricik varlık biçimidir. Bedia Akarsu, Kişi Olma Sorunu, sayfa 42-43. Pek az kişinin tin sözcüğünü kullanırken belli bir şey düşündüğünü belirten Schiller, söz konusu yeni ilkenin tinin ne olduğunu belirlemeye çalışır. Ona göre tin kavramının en yüksek noktasına, yalnız tinin sağlayabileceği onun kendisine özgü bilme etkinliğini, bir bilgi türünü koyarsak, bu durumda bir tinsel varlığın temel özelliği, psikofiziksel yapısı ne olursa olsun, onun organik olana bağımlılıktan kurtulmuşluğu, etkiden, baskıdan, organik olana bağımlılıktan, kendi varlığın merkezine bağımlılıktan da, yaşamdan ve yaşama ait olan her şeyden, yani aynı zamanda kendisinin itkisel zekasından da, kurtulmuşluğu, özgürlüğü, çözülmüşlüğü olur. Bu nedenle Schiller, tinsel varlığın artık itkiye ve çevreye bağımlı olmadığını söyler. Ona göre böyle bir varlık, çevrenin bağlarından kurtulmuş ve dünyaya açık bir varlıktır. Böyle bir varlığın artık dünyası vardır. Böyle bir varlık, bunun ötesinde kendisine en baştan itibaren verilmiş olan çevresinin karşı koyma ve tepki merkezlerini, hayvan da bunlara sahiptir ama kendisinden geçmiş bir halde kendini bu çevre içinde kaybeder, nesne haline getirebilir ve canlıya ait itki sisteminin ve ondan önce gelen duyu işlevleri ve duyu organlarının bu nesne dünyasında veya onların verilmişliğinde meydana getirdikleri sınırlamalar olmaksızın bu nesnelerden nasıl olduklarını ilke olarak kendisi kavrayabilir. Schiller, AG'ye sayfa 60. İnsanın nesneler karşısında, yaşam karşısında bir tavır alabilmesi de ancak tin taşıyan bir varlık olmasıyla mümkündür. Tinin taşıyıcısı olan bir varlığın ana belirtisi de organik olanın, yaşamın, yaşama ilişkin olan her şeyin, böylece kendi itkilerine bağlı olan zekasının bağlılığı, baskısı ve zorlaması karşısında eksistansiyel bir bağımsızlığı, özgürlüğü, yaşama ilişkin şeylerden kurtuluşudur. Yukarıda Schiller'in ifade ettiği gibi, böylece tin taşıyan bir varlık artık itkilerine ve çevresine bağlı değildir. Çevrenin bağlarından kurtulmuştur ve dünyaya açıktır. İşte tinin taşıyıcısı olan böyle bir varlığın kendi dışındaki gerçeklikle olan bağlantısı hayvanınkinin tam tersinedir. İnsan sınırsız bir dünyaya açılma, içinde kavranabilen bir varlıktır. Hayvanınsa nesnesi yoktur. O yalnızca çevresi içinde uyuşuk bir biçimde yaşar ve çevresini gittiği yere birlikte götürür. Çevresine karşı bir mesafe koyarak onu dünya haline getiremez. Hayvan kendi organik durumlarına uyan yaşam gerçekliğinin içinde kalır ve ona bağlıdır. Ancak bu gerçeklik içinde yaşar, onu nesne haline getiremez ve onu nesnel olarak kavrayamaz, ona karşı tavır da alamaz. Nesne haline getirebilme ancak tinin başarısıdır. Tinin taşıyıcısı bir kişi anlamında insan olmak demek, bu çeşit gerçekliğe kuvvetli bir hayır diyebilmektir. Platon, nesnelerin asıllarını bulmak için düşüncesini ruhun nesnelerin duysal içeriklerinden yüz çevirmesine ve ruhun kendi içine dönüşüne bağlarken bunu anlamıştı. Husserl, ideler bilgisini nesneler dünyasının esentiyasını elde etmek için bir fenomenolojik redüksiyona, yani nesneler dünyasının varlığını paranteze almaya ya da dünyanın varlığından vazgeçmeye bağlarken bundan başka bir şey düşünmemektedir. İşte Schiller, Husserl'ın bu indirgeme, redüksiyon öğretisini bütünüyle kabul etmemekle birlikte bu kuramda insan tinini çok iyi tanımlayan bir edimin düşünülmüş olduğu görüşündedir. B. Akarsu, AG'ye sayfa 44-45. Tinin özel bir edimi de idealleştirme edimidir. Her türlü teknik zekadan tümüyle ayrı bir edimdir bu. Schiller bunu şöyle bir örnekle anlatır. Kolumda bir acı duyuyorum. Bu nasıl meydana geldi? Nasıl yok edilir? Bunu saptamak pozitif bir bilimin ödevidir. Burada insan zekasıyla çalışır. Ama bu aynı acıyı çok yüksek özde bir şey içinde kavrayabilirim. Örneğin bu dünyanın acı, kötülük, ızdırap dolu olduğunu söyleyebilirim. O zaman burada şu sorulabilir. Şimdi burada duyduğum acıyı bir yana bırakırsak, bu acının kendisi nedir ve acı diye bir şeyin olanaklı olması için nesnelerin temelinin nasıl bir özelliği olmalıdır? İşte bu gibi dünyanın ve nesnelerin özsel yapısını anlamak için sorulan sorular, Tin'in sorduğu sorulardır. Bütün matematik bu sorularla doludur. İnsan sayı olarak 3 sayısını onun işaret ettiği 3 nesneden ayırabilir ve 3 sayısına bağımsız bir nesne gözüyle bakabilir. Öyleyse idealleştirme demek, yaptığımız incelemelerin sayısından ve tüme varımlı sonuçlarından bağımsız olarak, dünyanın özsel yapı formlarından her birini ilgili varlık alanının tek bir örneğinde kavramaktır. Bu şekilde kazandığımız bilgi, bu özün ait olduğu bütün olabilir nesneler hakkında sonsuz bir tümellikle geçer ve duyularımızdan tümüyle bağımsızdır. Bu şekilde kazandığımız bilgilerin duysal deneyimlerimizin sınırının dışında bir geçerlilikleri vardır. A priori denilen şeyler, bu öz bilgileri birbirlerinden çok farklı iki işlevi gerçekleştirirler. Önce pozitif bilimler için en yüksek aksiyonları verirler, sonra ve Schiller için en önemlisi,
asıl ereği olan bir şeyin varoluşu, Dasein, sonlu olan empirik nedenlere geri götürülebilirler. Varoluşla, existentia, özü, essentia, bu ayırma yeteneği insan tininin ana belirtisidir. İnsana özgü olan bir bilgiye sahip olması değildir ama a priori bir özü olması ya da onu kazanabilecek, elde edebilecek bir yetenekte olması insanın öz karakterini oluşturmaktadır. B. Akarsu, AGY, sayfa 43-44. Schiller'e göre öz ve var olmayı birbirinden ayırma yeteneği, insan tininin tüm öteki özelliklerinin de temelini oluşturan esas ayırıcı özelliğidir. Leibniz'in daha önce söylemiş olduğu gibi, insanın ayırt edici özelliği bilgi sahibi olması değil, onun a priori bilgiye sahip olması veya a priori bilgi elde etme yeteneğine sahip olmasıdır. Kant'ın kabul ettiği gibi hiçbir biçimde değişmez bir akıl organizasyonu yoktur. Bu organizasyon ilke olarak tarihsel dönüşümlere bağlıdır. Yalnızca organizasyon ve yetenek olarak aklın kendisi, insanlığın kılavuzluk eden öncülerinin tecrübesi edinilebilecek olgularda bulup ortaya çıkardığı ve kitle tarafından öncülerle birlikte ve daha sonra gerçekleştirilen yeni öz görüşlerinin işlevselleştirilmesi yoluyla her zaman yeni düşünme, görü, sevgi ve değerlendirme biçimleri oluşturabilecek ve onları biçimlendirebilecek bir yetenek olarak değişmeden kalır. Schiller, AGY sayfa 82-83.
Schiller'e göre eğer buradan daha derine, insanın özüne girmek istersek, idealleştirme edimine götüren edimlerin yapısını düşünmek zorundayız. İnsan bilinçli ya da bilinçsiz olarak şeylerin, dünyanın gerçeklik öz niteliğinin kaldırılması diye nitelenebilecek olan bir teknik kullanır. Bu girişimde, bu özü kavrama tekniğinde özlüklerin logosu, somut duyulara verilmiş olan dünyadan onlar nesne oldukları kadarıyla kendisini ayırır. Hayvan ise bütünüyle somut olanda ve gerçeklik içinde yaşar. Hayvanın tüm gerçeklikle bağı uzamdaki konumuna ve zaman içindeki yerine göre bir şimdi ve burada olmaya göre ayrıca rastlantısal bir olduğu gibi olmaya göredir. Duysal algının belirli bir açıdan verdiği gibidir. İnsan olmaksa bu türden gerçekliğe güçlü bir hayır diyebilmektedir. Schiller'e göre tek tek şeyleri seyretmenin çok güzel şey olmanınsa korkunç olduğunu söylediğinde bu da bunun bilincindedir ve o dünya ile kişinin kendisinin gerçekliğinden sıyrılmasına ilişkin bir teknik geliştirmiştir. Bu duruma ilişkin olarak Platon ve Husserl'ın da adını anan Schiller'e göre
Platon şeylerin kökenini bulmak için ideleri seyretmeyi ruhun bakışını şeylerin duysal içeriğinden ayırmaya ve ruhun kendisine dönmesine bağladığında bunun farkındadır. Şeylerin esentiyasını elde etmek için idelerin bilgisine bir fenomenolojik indirgemeye yani dünyayı dolduran şeylerin rastlantısal olan birlikte var olmalarını ayraç içine almaya ya da silmeye dayanan hasrılda farklı bir şey kastetmemektedir. Schiller, hasrılın indirgeme kuramını tümüyle onaylamadığını belirtir. Ama bu kuramda insan tinini doğru bir biçimde tanımlayan Edim'in anlatılmak istendiğini de teslim etmek gerektiğini vurgular. Schiller, AG'ye sayfa 83-84. Tin üzerindeki görüşleri tarihte iki büyük temelli görüş altında toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, Greklerin geliştirmiş olduğu tini en yüksek güç ve etkinlik kabul eden Schiller'in deyişiyle klasik kuramdır. Bu kurama göre idenin kendi başına bir gücü, ilkel güç ve etkinliği vardır. İçinde yaşadığımız dünya tümüyle değişmez bir şekilde düzenlenmiştir ve bu düzen içinde varlık formlarının yükseklikleri ölçüsünde yalnız anlam ve değerleri değil, kuvvet ve güçleri de artar. Böyle bir dünyanın en yüksek noktası salt tin olan ve bu tini ile de her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Bunun karşıtı olan ikinci görüş, Schiller'in negatif kuram adını verdiği görüştür. Bu görüşe göre tinin kendisi, insanın kültür yaratan etkinliklerinin hepsi, aynı zamanda bütün moral, lojik, estetik ve sanat edimleri yalnızca gerçekliğe hayır diyen bir negatif edimle meydana gelir. Schiller'in tin hakkındaki bu iki görüşü de reddeder. Negatif teorinin başlıca eksikliği bazı soruları açıkta bırakmış olmasıdır. Tin ve ürünleri bu hayır deyişle meydana geldiğine göre yaşam istencine hayır diyen nedir? İnsanda yatsıyan şey nedir? İtkileri susturan, bastıran şey nedir? Nasıl oluyor da itki enerjisi kimi kez nevroz haline geliyor da başka bir kez yüceltme ile sublimation, kültür oluşturan etkinlikler haline geçiyor? Bu negatif görüşte olanların bir bölümüne göre insan eksik bir varlık, çevresine uyma yeteneği en az olan bir varlıktır. Tim ve akılda insanın itki yaşamının gecikmiş bir gelişme ürünüdür. Ama bu görüşte olanlara şöyle sorulabilir. O halde neden bu kadar kötü uyma yeteneği olan bir tür, yüzlerce başka türler arasında göçüp gitmedi? Nasıl oluyor da hemen hemen ölüme yargılı olan bu varlık, bu hasta, bu geri kalmış, bu acı çeken, ana amacı giyinmek, korunmak olan ve organlarının zayıflığı yüzünden korunması için kaygı duyan bu varlık, bir insanlık ilkesinde ve böylece de uygarlık ve kültür içinde kendini kurtarmaktadır. Tinin itkilerin bastırılması ile meydana geldiğini söyleyen negatif teori gibi tinin değişmez bir düzen içinde en yüksek form olarak ortaya çıktığını ve kendi başına bir güce sahip olduğunu söyleyen klasik görüşte yanlıştır. Hatta Schiller'e göre bütün Batı felsefesine egemen olmasından ötürü klasik görüş daha tehlikelidir. Schiller'e göre yüksek varlık formlarının aşağı varlık formlarına bağlı olan bir süreçle meydana geldiğini, anorganikten yaşamın, yaşamdan bilincin ve benzeri, doğalcılık, maddecilik, kabul etmek ne kadar yanlışsa bunun tam karşıtı olan görüşleri yüksek varlık formlarının aşağı varlık formlarının nedeni olduğunu, örneğin bir yaşam gücünün, bir bilinç etkinliğinin, güçlü etkin bir tinin, vitalizm, idealizm var olduğunu kabul etmek de aynı şekilde yanlıştır. B. Akarsu, AG'ye sayfa 47-48. Schiller'e göre içinde yaşadığımız dünyada güç ve etkilerin süreci yukarıdan aşağıya değil tersine aşağıdan yukarıya doğrudur. Anargonik dünya kendine özgü yasalılığı içinde mağrur bir bağımsızlıkla karşımızda durmaktadır. Bitki ve hayvan da mağrur bir bağımsızlık içinde insanın karşısında durur. Hayvan bitkinin varoluşuna, bitkinin hayvana olan bağlılığından daha fazla bağlıdır. İnsan tarihinde de aynı şey görülür. Yığın da yığın olarak hareketlerinin kendine özgü yasalılığı içinde insan yaşamının daha yüksek formları karşısında aynı bağımsızlık içinde durur. İnsan tarihinde kültürün çiçekli dönemleri az görülür ve bu dönemler kısa sürer.
güzel olan, incelik ve zarafeti içinde kısa süren ve az görülen bir şeydir. Schiller'e göre yüksek ve aşağı varlık formları arasındaki bağlantı düzeninde değerlerin yüksekliği ile bu değerlerin gerçekleşmeleri ters orantılıdır. Yani değerler sıra düzenindeki en yüksek değerin gerçekleşme gücü en azdır. Değerler ne kadar yükselirse gerçekleşebilme olanakları o kadar azalır. Çünkü her daha yüksek varlık biçimi aşağı olana göre güçsüzdür ve kendini kendi güçleriyle gerçekleştiremez. Kendinden aşağı olanın güçleriyle gerçekleştirir. Yaşam aslında kendi yapısına göre şekil almış, zaman içinde bir olaydır. Ama ancak organik dünyanın madde ve güçleriyle gerçekleşir. Tinin de yaşam karşısında durumu tümüyle aynıdır. Tinin kendi içeriğini yaşama katmaya hiçbir gücü ya da etkisi yoktur. Tin kültürün olası gelişmesinde bir belirleme faktörüdür ama gerçekleştirme faktörü değildir. Tin salt olduğu ölçüde dinamik etki anlamında güçsüzdür. Gerçekte tin itkilerin baskı altına alınmasıyla yüceltme ile güç kazanabilir. Yaşam itkileri tine güç verebilirler ama aslında tinin kendi enerjisi yoktur. Kendisi herhangi bir itki enerjisi yaratamaz. Olanı da ortadan kaldıramaz. Ancak frenleyebilir, bu itkileri dizginleyebilir, onları baskı altına alabilir. Bu da olumlu bir şeydir. Tinin içten özgür ve bağımsız olması, güç ve etkinlik kazanmasıdır. Yani tinin canlanmasıdır. İşte bu da yaşamın tine yükselmesidir, yüceltme. Yüksek varlık biçimleri dünyanın biçim kazanmasını belirlerler ama onları bir başka, bir ikinci ilke gerçekleştirir. Bu ilke de aynı şekilde temel bir ilkedir. Realiteyi, gerçekliği yaratan bu ilke de atılımdır. B. Akarsu, AGE, sayfa 48-49. İnsanda karşılaşılan en büyük karşıtlığın yaşamla tin arasındaki karşıtlık olduğunu söyleyebiliriz. Ama yaşam ve tin özleri bakımından ne kadar ayrı olurlarsa olsunlar, Schiller'in anlayışına göre insanda her iki ilke birbirlerine gereksinim duyarlar. Çünkü tin yaşamı ideleştirir. Ama tinin en basit bir ediminin harekete geçişinden kendisinde tin taşıyan bir anlam içeriği bulduğumuz bir yapıtın başarılmasına kadar tini etkin kılmaya ve gerçekleştirmeye gücü olan şey ancak yaşamdır. Bu nedenle insan ve tin hakkındaki hem klasik hem de negatif teorileri yatsıyan Schiller, negatif teori içinde yer alan vitalist görüşlerin olumlu bir yanı bulunduğuna da işaret etmiştir. Bu ise insanda gerçek anlamıyla yaratıcı ve güçlü olanın, tin dediğimiz şey olmayıp ruhun bilinçaltı itki güçleri olduğudur. Batı felsefesinde çok önemli yer tutan klasik görüşün tine abartılı bir yer vermesine karşı bu görüşü getirmekle vitalist görüşün büyük hizmeti söz konusudur. Ancak bu vitalist görüşle birlikte bütün negatif teorilerin yanıldıkları nokta yalnız tinin ve tinin ide ve değerlerinin güç kazanmasını ve etkinliğini değil, aynı zamanda bu idelerin kendilerini de, tinin yasaları ve iç gelişmesini de bu itki güçlerinden çıkarmak istemeleridir. B. Akarsu, AGY, sayfa 50.